Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 30. Ayırım. Mahmud'un ancak şeriat ananı dışında kalan hukuk ve adalet işlerini kurallayacak bir meclis kurduğunu söylemiştik. Bunun biricik sonucu 1838'de çıkan ve yanlış olarak ilk ceza kanunu sanılan bir kanunnamenin yapılması oldu. Bu gerçekte kamu hukuku geliştirme yönünde atılmış bir adımdır. Bu kanunname idare görevlileriyle birlikte kadıların da sorumluluklarını belirtir. Görevlerini kötüye kullananlara uygulanacak cezaları saptar, rüşvet ve benzeri eylemlere karşı şiddetli cezalar koyar. Bu bir ceza kanunu değil, kamu görevlilerinin eylemlerini kurallaştıran bir idare hukuku kanunudur. Ayrıca kadılar hakkındaki kurallarıyla ulemanın yargı alanının daraltılmasına doğru da atılmış bir adımdır. Din adamlarına karşı böyle bir daralma her mutlakiyetçi monarkın başvurduğu yoldur. Fakat idare adamlarının kamuca sorumlu olmalarının şeriatın ya da hükümdarın iradesiyle değil, konmuş bir kanunun kurallarına bağlı olduğu görüşü yalnız ulema için değil, halk ve hükümet adamları için de yeni bir görüştü. Bu yeniliği yüzünden kanun tutarlı olarak uygulanamamıştır. Kanunlaştırma alanında yapılan başka bazı yenilikler de henüz eski kanun ve şeriat uygulamalarından tümden arınılmış değildir. Bununla hala eski hukuk biçim ve öz yanları sürmekteydi. Örneğin cezalar hal yazılı olarak belirlenmemişti. Cezaları ölçmede hala kadı yargısına geniş bir yer bırakılıyordu. Kadının vereceği yargıda suçlunun, dininin ya da toplumsal konumunun etkisi oluyordu. Bu eksiklikler ileride cezaların suçla orantılı olarak belirlenmesi, ceza hukukunda ve daha sonra bedeni hukukta, dinsel ile dünyasal hukuk, kamu hukuku ile özel hukuk alanlarının ayrıldıkları noktaların belirlenmesi sorunlarını doğuracaktır ki, bunlarla karşılaştırma ancak Tanzimat döneminde meydana çıkacaktır. Bu sorunların çıkması kanunların, hukuklarının çatışması olayını doğuracaktır ki, İslam-Osmanlı tarihinde bunun aldığı biçim genel olarak hukuk alanında bir dizi ikiliklerle kendini gösterecektir. Bu dönemde hafiften başlayan Tanzimat döneminde genişleyen ikileşme olayı en çok hukuk alanında ve şimdi sözünü edeceğimiz eğitim alanında kendini göstermiştir. 3. Yeni eğitim kurumları. Mutlakiyetçi monarşi rejimi içinde hükümdarın tutumu ile ulemanın tutumu arasındaki aykırılık en çok nafia ya da marif alanında belirmeye başladı. II. Mahmud'un kısa ömürlü reformculuk döneminde bu aykırılık önemli olaylara yol açmamış olmakla birlikte Tanzimat'ı hazırlayan dönemde baş gösterdiği için bu sorunu bu bölümde ele alacağız. Bu dönemde Tanzimat'a miras olarak kalan yeni anlamlı terimlerin başında marif, fen ve nafia terimleri gelir. O zaman bu terimlerin anlam kapsamı daha sonraki anlamlarından çok daha genişti. Bunların taşıdığı anlamların yeniliği ve genişliğini, aynı zamanda belirsizliğini, ulema terimlerinde önemli bir yer tutan ilim sözcüğü ile karşılaştırarak kavrayabiliriz. Aslında bu son sözcük daha sonra kazandığı anlamda bilim demek değildi. İlim, nakil ve akıl yollarıyla, yani kitap ve sünnetten gelen kıyas ve icma ile yorumlanarak genişletilebilen şeriat bilgisi demektir. Bu bilgiye sahip olana alim denirdi. Ulema terimi de bunun çoğuludur. bu ilmin öğretildiği okul medresedir. Lale devrinden beri çağdaş batı teknik bilgileriyle ilişki ve daha çok askerlik alanında yenileşme çabaları dolayısıyla gelen ve âli yani teknik bilgilerin medresesi dışında kurulan hendesehane gibi okullarda öğretilmeye başlandığını, hatta ulemadan olan kişilerin medreseyi bırakarak bu okullara geçmeye başladığını görmüştük. Buradaki âli sözcüğü yani Arapça olan âli sözcüğü gibi yüksek anlamına gelmez. Aletlerle ilgili teknik anlamına gelir. Böylece medreseler yeni bilimler ve teknikler alanında gelenekten uzaklaşıyordu. Üzerinde durduğumuz dönemde bu uzaklaşmanın daha da arttığını Türkiye'nin kuruluşu dolayısıyla göreceğiz. İkinci Mahmut zamanında yeni bilgi ve teknikler için ilim yerine fen terimi kullanılmaya başlandı. Fenlerle ilgili işler için de nafiya yani yararlı işler terimi yerleşti. O dönemdeki nafiya bugünkü anlamındaki gibi bayındırlık anlamına gelmekle birlikte bundan çok daha geniş bir kapsamı vardı. Bunu da bize yine çok geniş kapsamlı olan başka bir terim, marif terimi gösterir. Bu sonuncu terim sonraki eğitim anlamına gelmişse de o zaman geleneksel medrese ilmine karşılık yeni ve bilinmeyen bilgilerle tanışma hatta aydınlanma anlamına geliyordu. Bu terimin arkasından münevver, aydın terimi çıktı. Nafiya, fen, marif işlerinin hepsi yararlı işler meclisinin meclisi umur-i nafiya alanı içine giriyordu. Bu meclisin temsil ettiği şeyin karşısında iki tip vardır. Biri alim, öteki cahil. Alim, şeriat bilgilerini bilen kişiler, cahil ise halktır. Fakat bu dönemde cehalet, cahillik yalnız halk yığınlarına özgü okuma yazma bilgisizliği demek değildir. Bu dönemde Türkiye'yi ziyaret eden yabancılar hüküm süren cahilliğin genişliği ve derinliği konusunda sık sık derinirler. Cahillik halk yığınlarını aşmış ulemayı ve devlet adamlarını da içine almıştı. Halk yığınları gibi bunlar da ne İslam ilmini ne de modern fenleri biliyorlardı. Ulemanın bilgi kaynaklarından biri olan akıl ile öteki bilgi kaynağı olan nakil arasında artık bir fark kalmamıştı. Ezbercilik yüzünden ikisi de tarihsel anlamları bilinmeden tekrarlanan gelenek bilgileri olmuştu. Bu evrensel cehalet sorunu karşısında ilmi temsil eden medrese ve ulemanın 1824'teki görüşü ile marifi temsil eden yararlı işler meclisinin 1838'deki görüşünü karşılaştırırsak sözünü ettiğimiz aykırılığın niteliğini kavrarız. 1824'te çıkan bir fermandaki ilke eğitimin zorunluluğu görüşü ulemanın cehalet hakkındaki görüşünü açıklar. O zaman öteki İslam ülkelerinde olduğu gibi ilk öğretim mahalledeki cami ve mescidin yanında bulunan sibyan okullarında yapılırdı. Bunların amacı çocuklara Müslümanlığı öğretmekti. Çocukların bir zanaata konmadan önce bu okullarda Kur'an'ı, tecvid, namaz gibi din bilgilerini alma zorunluluğunu uygulamak isteyen fermanlar çıktığı olurdu. 1824'te 2. Mahmut da böyle bir ferman çıkarmıştı. Bazı marif tarihi yazarları bunu Mahmud'un eğitimi genel ve zorunlu yapan ileri bir eylemi sanmışlardı. Bu belgeyi incelediğimiz zaman böyle olmadığını görürüz. Eski fermanlar gibi bu da halkın geçim düşüncesiyle çocuklarını 5-6 yaşlarında zanaatkar esnaf yanına çırak vermesi yüzünden cahilliğin genişlemekte olduğunu, yani İslamlığı bilmez hale geldiğini, İslamlıkta dünya işlerinde her işin başında din gereklerini öğrenmek geldiğini, bunun yapılmamasının Tanrı yardımından yoksun kalışın baş nedeni olduğunu, din işlerini ve İslam inançlarını öğrenme bir din gereği olduğu için bundan sonra çocukların zanaata verilmeyip mahalle okullarına verileceğini bildiriyordu. Bunun tersine gidenleri hoca ve mahalle imamları kadılara bildirecekti. Sonunda öksüz çocuk olan esnaf bunları mahalle okullarına yollayacaktı. Okul çocuklarının baş görevi çocuklara İslam'ın şartlarını, inançlarını öğretmek olacaktı. Ne var ki zamanın ekonomik koşulları altında ana babaların çocukları Kur'an okulları vermektense usta yanına çırak olarak vermesi daha zorunlu bir tutumdu. Oysa ferman, İlk öğretimin asıl amacının çocukları dünya işlerinin gereklerine değil, ahiret hayatına hazırlamak olduğunu ileri sürüyor. Bu görüş 2. Mahmud'un reformculuk döneminde de sürdü. Çünkü Şeyhülislamlık reform alanı dışına çıkarılarak sadece şeriatı uygulama yetkisi alanına getirilince, Müslüman halkın ilk eğitimi de yenilenme akımının dışına çıkarılmış oldu. Tanzimat hatta meşrutiyet dönemlerine kadar ilk eğitimdeki ruh, medrese ürünü olan imam ve hatiplerin etkisi altında kalmıştır. Öğrenme yöntemlerinde cezalandırma geleneklerinde okutulan konularda geleneksellik, ezbercilik, korkutma, hoca otoritesi sürüp gitti. Meşrutiyet döneminde bile ilk okulların programlarında Kur'an, tecvid, namaz sureleri, ilmi hal birçok saat tutardı. Meşrutiyet dönemi parlamentosunda ilk okullarda yalnız Kur'an öğretilmesini teklif eden parlamento üyesi bulunduğunu da ileride göreceğiz. Oysa daha önceki 1. Mahmud döneminden 3. Selim dönemine kadar yüksek öğretim okulları olarak açılması düşünülen fen ve askerlik okullarında verilecek yüksek öğretimi alacak düzeyce öğrenci bulunamıyordu. Bu yüzden bu okullara 40, 50 hatta 60 yaşlarında sakallı öğrenciler alınıyordu. Asıl teknik konulara gelmeden öğrencilere ilk ve orta öğretime denk olacak bir öğretim verilmesine başlamamıştı. İncelediğimiz dönemde yeni yüksek eğitim okulları açılınca bu eksikliğin orta öğretim yolu ile giderilmesi zorunluluğu ile karşılaşıldı. Örneğin harp okulunun çok gecikmiş olarak açılışı ile ilgili güçlükler, ileride okul bölükleri adı altında açılan ilk öğretim kursları açılmasını gerektirmiştir. 1838'de Yararlı İşler Meclisi'nin verdiği bir rapordaki görüş ise sözü eliden fermandaki görüşün tam karşıtını yansıtır ve aynı zamanda ilk kez ilk ve orta eğitimle askeri amaçlarda da olsa kurulacak olan yüksek okullar arasında bir ilişki bulunduğunun sezildiğini gösterir. Bu rapordaki görüş ana çizgileriyle böyledir. Bütün sanatlar ve hirfetler bilim ile meydana gelir. Dinsel bilgiler insanı ahirette kurtuluşa hazırlayan bilgiler olduğu halde fenler insanoğlunun dünyadaki hayatının gelişmesine yarar. Örneğin astronomi bilimi denizlerdeki gemilerin seferlerini kolaylaştırmaya, ticareti geliştirmeye yarar. Matematik bilimi sanat işlerinin militer idarenin düzenlenmesini sağlar. Buhar gibi yeni ve yararlı araçların sanat ve hirfetlerinin yapımında getirdiği kolaylıklar hep çağdaş bilimlerin ürünüdür. Bütün yenilikler bilimlerin gelişmesiyle yayılmasıyla yeni bilimlerin doğuşuyla olmuştur. 100 kişinin göreceği işi bir kişiye yaptıran nice araçlar hep bilimler sayesinde meydana gelmiştir. Halkı cahil olan ülkelerde kazanç ve kar sağlanmaz. Pratik olarak meydana getirdikleri sanayi ilerlemez. Cahil insanlar devletin ve yurtseverliğin ne olduğunu da bilmezler. Bir devlette bilimlerin ve ihtisaslaşmanın öteki bütün amaç ve özlemlerin başında geldiğinde şüphe yoktur. Rapor bundan sonra 3. Selim zamanında Seyyid Mustafa'nın yazdıklarını hatırlayacak şekilde geçmişte okullar ve bilimler geliştiği halde sonradan ihmal edildiklerini, harbiye, deniz ve kara mühendisliği, tıbbiye gibi okullar açıldığı halde bu okullara bir kitap okuyacak kadar bile bilgileri olan öğrenci bulunamadığı, alınanların bu fenler için gerekli temel bilgilerden yoksul olduklarını anlatır. Bunun ilk eğitim okullarının yetersizliğinden ileri geldiğinin anlaşıldığını söyler. Bu okullar yöntemli öğrettim de yapamıyorlar, sınıfları bir kuru gürültüdür. Ana babalar çocuklarını bu okullara vermektense bir sanata vermeyi yey tutuyorlarsa da fen eğitimi olmadan bu sanatlarda da ilerleme olamaz. Tarım, ticaret, endüstri kalkınması işlerine tartışan Yararlı İşler Meclisi'nin vardığı bu sonuca göre bunların hepsinin temelinde bilimlerin edinilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bunlar elde edilmedikçe hiçbir ilerleme olamaz. Çare okullara yeni bir düzen verilmesindedir. Mahalle okullarındaki hocaların bilgi dereceleri incelenmeli, okullarda dersler ve öğretim birleştirilmeli, sınıf usulü konmalı, çocukların ilkokullara verilmesi zorunlu kılınmalı, fakir, serseri, suçlu çocuklar için özel okullar açılmalı, okuma yazmayı öğrenmeden çocukların okullardan alınması yasaklanmalıydı. Bugün için bile ileri denilebilecek olan bu raporu inceleyen Askeri Şura Dairesi, ilk okullarda Türkçeden başka Tuhfe, Nuhbe, Subha-i Sübyan, Bigreviti Risale-i gibi kitapçıkların okutulmasını çok buluyor. Bunların çocukların Kur'an ve tecvidi yeterince öğrenmelerini önlediğini bildiriyordu. Ancak hafızların azalmasına meydan verilmemesi için mahalle okullarında Kur'an'ı hatmetmiş çocukların alıkonularak hafızlığa tamamlamalarına yardım edilmesi tavsiye ediliyordu. Raporu inceleyen Adalet Kuralları Meclisi ise Salatin Okulu denen büyük ilk okullarda Arapçanın emsileden başlayarak bina, maksut ve nahivden avamile kadar okulmasını tavsiye etti. Arapçalar ilerledikçe Şahidi, Nuhbe ve Birgevi Risalesine gelinmeli, ondan sonra inşa ve lügat okutulmalıydı. Bu meclis ilk öğretim işleri için ulemadan bir zatın maaşlı olarak fetva ile nazır tayin edilmesini tavsiye ediyordu. Bu tayin işi için yazdığı emirde Mahmud, bu husus din işlerinden olduğundan diyerek işi Şeyhülislam'a havale etme hatasını işledi. Ulemadan İmamzade Esat Efendi'ye Anadolu payesi verilerek Rüştiye okulları nazırlığına tayin edildi. Esat Efendi nazır olunca yazdığı raporlarda üzerinde durulan başlıca noktalar, ulemanın görüşüne göre bilgisizliği kaldırmak sorununun nasıl anlaşıldığını ve pedagojik anlayışlarının ne düzeyde olduğunu göstermesi bakımından ilginçtir. Müslüman çocukları 5 yaşına gelince okula verilecek, çocuk okulda harflerin adlarını belleyecek yaşa gelince harf bitiştirmelerini öğrenecek, kendisine dualar ve Kur'an sureleri öğretilecektir. Kur'an'ı bitiren çocuklara ikinci hatimi sırasında Kur'an'ın tecvide göre okunması öğretilecek, bazı süreler ezberletilecektir. 8 ile 10 yaşları arasındakilere abdest, namaz ve öteki ibadet kuralları öğretilecektir. Sesi güzel olanlar ayrılıp hafız yetiştirilecektir. Bu yolda mezun olanlardan istidatlı olanlar orta öğretim okuluna girebilecektir. Olmayanlar bir zanaata gireceklerdir. 30. ayrımın sonu, sayfa 183, devamı 31. ayrımda.